Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. 12. ayrım. Kern boğazından yukarı doğru çıkan bir şeyi yutmak ister gibi bir hareket yaptı. Yok canım, hayatta bundan daha iyi bir mektep yok. Hayatı ve insanları aşağıdan doğru tanımak imkanı var. Böylece insan sonraları artık asla yanılmıyor. Bari hasta falan olmasan. Yok canım, öyle tahammüllü oldum ki. Beraberce çıktılar. Babası, çok ümitlisin sen Ludwig dedi. Kern, aman yarabbi buna ümit diyor diye aklından geçirdi. Babası devam etti. Her şey tekrar yoluna girecek. Hep böyle kalmayacak ya ihtiyar. Evet diyerek önüne baktı ve sonra Ludwig diye alçak bir sesle devam etti. Acaba tekrar ne zaman hep beraber olacağız? Anan ne vakit yine bizim yanımızda olacak? Arkasına doğru bir hareket yaptı. O vakit her şey unutulacak. Bütün bunları unuturuz, öyle değil mi? İhtiyar bir çocuk kadar cana yakın ve usul konuşuyordu. Sesi yorgun, bir kuşun cıvıltısını andırıyordu. Zamanın kendisini suçlu bulmasını düşünmeden kabullenen ve sonradan kılık kırk yararcasına kafa patlatan insanın bir parça şikayetçi ve mihaniki sesiyle "Ben olmasaydım tahsiline devam edebilirdin," dedi. Kern, "Fakat baba sen olmasaydın ben de dünyada olmazdım," cevabını verdi. "Sağ ol Ludwig, sigaraları almıyor musun? Baban değil miyim? Bir şey getirmek istemiştim sana." "Peki baba, alıyorum." İhtiyar adam birden dudakları titreyerek, "Beni tamamıyla unutma," dedi. "Ben iyi olmasını istemiştim Ludwig." İhtiyar oğlunun adından bir türlü ayrılmak istemiyor gibiydi. Hep bu ismi tekrarlıyordu. "Eğer işlerle başa çıkamadımsa Ludwig, sizi geçindirmekten başka bir şey düşünmedim Ludwig." "Gücün yettiği müddetçe bu işi yaptın baba. Hadi ben şimdi gidiyorum. Sağ ol çocuğum." Kern, "Çocuk ha," diye düşündü. "Acaba şu ikimizden hangimiz daha fazla çocuk?" Yokuşu inmekte olan babasının arkasından baktı. Kern babasına mektup yazacağını ve onu tekrar göreceğini vaat etmişti. Fakat bunu söylerken babasını bir daha göremeyeceğini biliyordu. Gözlerini sonuna kadar açtı ve ihtiyar görünmez oluncaya kadar arkasından baktı. Sonra her şey bomboşlaştı. Kern döndü. Teresa'da Maril oturmuş, dehşet ve alay dolu bir yüzle gazetesini okuyordu hala. Hüzünlü bir alayla sinirli sinirli gülümsedi. 50 yaşında ve kimsesiz. İnsanın anası babası ölmeden kimsesiz kalınmazmış gibi. Ruth Holland 3 gün sonra Viyana'ya gitti. Yanında kalabileceği bir kız arkadaşından telgraf almış ve bu fırsatı kaçırmayarak bir iş bulup üniversiteye devam çaresini aramak istemişti. Ruth yola çıkacağı akşam Kern'le beraber küçük kara domuz yavrusu lokantasına gitti. O ana kadar her ikisi de halk mutfağından yemişlerdi. Fakat Kern bu son akşam bir başkalık yapmalarını teklif etmişti. Küçük kara domuz yavrusu hiç de pahalı olmamasına rağmen yemekleri mükemmel, küçük ve is kokulu bir yerdi. Kern'e burasını Maril söylemişti. Maril harfi harfine fiyatları da bildirmiş ve aşçının her yemekten daha nefis yaptığı dana gulaşını bilhassa tavsiye etmişti. Kern parasını iyice hesap etmiş ve gulaştan sonra üstlük olarak bir de peynirli börek yiyebileceklerini görmüştü. Bir gün konuşurlarken Ruth ona peynirli böreği fevkalade sevdiğini söylemişti. Lokale gelince pek de hoş olmayan bir şeyle karşılaştılar. Geç geldikleri için gulaş kalmamıştı. Kern büyük bir endişe içinde yemek listesini tetkik etti. Gulaştan başka hemen her şey pahalıydı. Yanı başında dikilen garson can sıkıcı bir ısrarla durmadan sayıp döküyordu. Salatalı domuz kotleti, kırmızı biberli tavuk, taze kaz ciğeri. Kern kaz ciğeri diye fikrinden geçirdi. Aptal herif, bizi Karun sandı galiba. Listeyi Ruth'a uzatarak gulaş yerine ne istiyorsun diye sordu. Eğer Ruth kotlet ısmarlayacak olursa peynirli börek yemeye parasının yeteceğini hesap etmişti. Ruth listeye kısaca baktıktan sonra patates salatalı sucuk dedi. Listede de bundan ucuzu yoktu. Kern imkanı yok olmaz dedi. Hiç böyle veda ziyafeti olur mu? Ben bunu çok severim. Hem halk mutfağının çorbasından sonra pekala ziyafet sayılır. Domuz kotletli bir ziyafeti nasıl buluyorsun? Fazlaca pahalı. Kern bay garson diye ısmarladı. iki domuz kotleti fakat büyüklerinden olsun. Garson yerinden hiç kımıldanmadan hepsi birbirinin aynıdır cevabını verdi. Daha önce bir şey istemez misiniz? Mesela bir çorba, ordövr veya paça gibi bir şey. Ruth Kern'in kendisine sormasına meydan bırakmadan hayır dedi. Bir sürahide ucuz şarap ısmarladılar. Garson Kern'in yarım kron bile bahşiş veremeyeceğini sezdiği için oldukça küçümseyen bir tavırla yanlarından çekildi. Lokanta hemen hemen de boştu. Köşedeki bir masada yapayalnız bir adam oturuyordu. Önünde bir bardak bira bulunan monoklu ve geniş kırmızı yüzlü adam. Kern'le Ruth'tan gözünü hiç ayırmıyordu. Kern yazık ki yalnız değiliz diyerek bu adamı işaret etti. Kern evet dedi, bir mülteci olmadığı muhakkak. Belki de bir mültecinin tamamıyla zıttı. Oraya bakmayız olur biter. Fakat buna rağmen Kern oraya baktı ve adamın durmadan kendisini süzmeye devam ettiğini görerek kızgın kızgın söylendi. Bilmem ki bizden ne istiyor. Gözünü hiç üstümüzden ayırdığı yok. Belki de bir Gestapo ajanıdır. Duyduğuma göre burada vıcır vıcır casus kaynıyormuş. Şunun yanına gidip de bizden ne istediğini sorayım mı? Ruth elini korku ile Kern'in kollarına koydu. Hayır, kotletler gelmişti. Pek lezzetli ve kıtır kıtırdılar. Beraber de taze yeşil salata vardı. Fakat buna rağmen ikisi de umdukları kadar lezzetli bulmadılar. Şu karşıdaki adam yüzünden rahatları kaçmıştı. Kern, bizim için burada bulunmasına imkan yok dedi. Buraya geleceğimizi kimse bilmiyordu. Ruth orası öyle cevabını verdi. Belki de tesadüfen burada fakat bizi tetkik ettiği meydanda. Garson tabakları kaldırdı. Kern garsonun arkasından ters ters baktı. Bu akşamki yemekle Ruth'u biraz neşelendirmek istemişti. Fakat şu karşıdaki monoklu herifin korkusu her şeyi bozmuştu. Kızgın bir tavırla ayağa kalktı. Bir şeye karar verdiği belliydi. Genç kıza, bana bir saniyecik müsaade Ruth dedi. Genç kızın ödü kopmuştu. Ne yapacaksın diye sordu. Hayır, yanımdan ayrılma. Hayır, merak etme. Karşıdakine gidecek değilim. Bir defa lokantacı ile konuşmak istiyorum sadece. Kern buraya gelirlerken her ihtimale karşı yanına iki ufak şişe parfüm almıştı. İşte şu şişelerden birini şimdi lokantacıya verip yerine iki peynirli börek koparmaya çalışacaktı. Gerçi şişenin kıymeti daha fazlaydı ama ne ehemmiyeti vardı. Şu tatsız tutsuz yedikleri kotletten sonra Ruth hiç olmazsa sevdiği bir üstlük yemeliydi. Hatta kendisi için de belki bir kahve koparabilirdi. Kern dışarı çıkarak lokantacının yanına gitti ve teklifini yaptı. Herif bir anda kıpkırmızı kesilmişti. Demek hesabı takmak niyetindesin ha? Hem zıkkımlan hem de paraları verme. Yo aziz dostum, polisi hemen karşında bulacağını unutma. Kern parayı masanın üstüne hiddetle bırakarak yediğimin parasını verebilirim dedi. Lokantacı garsona say bakalım şunları dedikten sonra Kern'e doğru soludu. Külüstür şişeni cebine sok. Hem ne istiyorsunuz Allah aşkına? Müşteri misiniz yoksa seyyar satıcı mısınız? Kern hiddetle şu anda henüz müşteriyim dedi ve siz bir arkadan gelen bir ses bir saniye dedi. Kern hızlı arkasına döndü ve monoklu yabancı ile karşılaştı. Adam Kern'e size bir şey sorabilir miyim dedi. Bunu söyledikten sonra tezgahtan birkaç adım uzaklaştı. Kern de peşinden gitti. Kalbi birden öyle güm güm atıyordu ki adam Alman mültecisisiniz değil mi diye sordu. Kern gözlerini adamdan ayırmayarak size lazım mı dedi. Adam sakin bir tavırla hayır dedi. Biraz evvelki konuşmanızı duydum da şişeyi bana satar mısınız? Kern işi kavradığını sandı. Eğer şişeyi adama satarsa müsaadesiz ticaret suçunu işlemiş olacak ve derhal tevkif edilerek sınır dışına çıkarılacaktı ve adama hayır dedi. Neden? Satacak malım yok. Ben ticaret yapmıyorum ki. O halde değişelim. Siz şişeyi bana verin. Ben de size biraz evvel lokantacının kabul etmediği şeyleri yani börekle kahveyi vereyim. Kerr ne istediğinizi bir türlü anlayamıyorum dedi. Adam gülümsüyordu. Anlıyorum. Benden şüpheleniyorsunuz. Beni dinleyin. Berlinliyim ve bir saate kadar tekrar oraya döneceğim. Siz Berlin'e dönemezsiniz değil mi? Kern öyle dedi. Adam Kern'e baktı. İşte yanınıza gelmemin sebebi. Bu yüzden size küçük bir yardımda bulunmak istemiştim. Geçen savaşta bir bölüğe kumanda etmiştim. Mahiyetimdeki en iyi askerlerden birisi bir Yahudi idi. Nasıl? Şu küçük şişeyi artık bana verecek misiniz? Kern şişeyi uzattı. Affedersiniz dedi. Ben sizin hakkınızda bambaşka şeyler düşünmüştüm. Adam gülümsüyordu. Tahmin ederim. Kern'e elini uzattı. Haydi bakalım. Genç bayanı uzun zaman yalnız bırakmayın. Epey korkmuş olmalıdır. İkinize de iyi şeyler temenni ederim. Çok, pek çok teşekkür ederim. Kern şaşkın şaşkın geri döndü ve genç kıza. Ruth dedi, ya Noel'deyiz yahut da ben aklımı kaybettim. Hemen peşinden de garson göründü. İçinde kahve ve gümüş bir tabağa konmuş, üç sıra pasta bulunan bir tepsi getirmişti. Ruth hayretle sordu, bunlar da ne? Bunlar Kern'in far parfümlerinin mucizesi. Kern'in yüzü parlıyordu, kahveleri koydu. Çok sevdiğimiz pastalardan birer tane almaya ikimizin de hakkı var. Sen hangisini istersin? Bir peynirli börek, işte sana bir peynirli börek. Ben de bir Arap başı alıyorum. Garson, geri kalanları paket edeyim mi diye sordu. Hangi geri kalanları anlayamadım. Garson elini pastaların üzerinde dolaştırdı. Bunların hepsi de size ısmarlandı. Kern hayretle garsona baktı. Hepsi bizim için mi? Peki ya, evet bu bay gelmeyecek mi? O çoktan gitti. Hepsinin de hesabını gördü. O halde Kern acele acele dur dedi. Hay Allah iyiliğini versin senin. Ruth bir karamelı istemez misin? Yahut bir domuz kulağı veya başka bir pasta ve kızın tabağını doldurduğu gibi kendi önüne de birkaç pasta aldı. Rahat bir nefes alarak ha şöyle dedi. Geri kalanları da iki paket yapın. Bir tanesini sen yanına alırsın. Ah Ruth bir defacık olsun sana bir şeyler yapabilmek ne güzel ne güzel. Garson şampanyanın soğutuldu cevabını vererek gümüş şampanya kovasına uzandı. Kern gülüyordu. Şampanya mı dediniz? Hoş şaka yapmasını biliyorsunuz. Şaka falan değil. Garson kapıyı işaret ediyordu. Kapının ağzında içinden bir şampanya şişesi taşan buz dolu bir kova ile bizzat lokanta sahibi duruyordu. Lokantacı yaklaştı ve tatlı tatlı sırıttı. Sakın yanlış anlamayın. Biraz evvel sizinle şaka etmek istemiştim sadece. Kern gözlerini ardına kadar açarak sandalyesine yaslandı. Garson da başını sallıyordu. Hepsinin de hesabı görüldü. Kern rüya görüyorum diyerek eliyle gözlerini ovaladı. Hiç şimdiye kadar şampanya içtin mi Ruth? Hayır, şimdiye kadar yalnız filmlerde görmüştüm. Kern yavaş yavaş kendini toplamıştı. Azametle Bay Lokantacı dedi. Size yaptığım değiş tokuş teklifinin ne kadar da lehinize olduğunu gördünüz. Dünyaca tanınmış bir şişe, Kern far esansına mukabil sadece iki parçacık peynirli börek. Oysa bundan anlayanların neler verdiğini işte gözlerinizle görüyorsunuz. Lokantacı izah etmek ister gibi. İnsan her şeyi bilemez ki dedi. Ben daha ziyade içkiden anlıyorum. Kern, Ruth dedi. Bugünden itibaren mucizeye inanıyorum. Eğer şu anda gagasında 5 yıllık 2 pasaport veya ömrümüz oldukça kullanabileceğimiz çalışma müsaadesi taşıyan bir beyaz güvercin pencereden girerse beni hiç de hayrette bırakmayacak. Şampanyayı sonuna kadar içtiler. Eğer şişenin dibinde bir damlacık bile bırakacak olurlarsa pek büyük bir günah işleyeceklermiş gibi geliyordu. Gerçi şampanyanın lezzetinden pek fazla bir şey anlamamışlardı ama içtikçe neşeleri arttı ve sonunda da kafaları bir parça dumanlandı. Kalktılar, Kern pasta paketlerini alırken kotletlerin parasını vermek istedi fakat garson kabul etmedi. Bütün hesabınız görüldü. Kern tıkanır gibi bir sesle, Ruth dedi. Hayat bizi aşıyor. Eğer böyle bir gün daha yaşayacak olursam artık tamamıyla romantik olup çıkacağım. Lokantacı onları durdurdu. Şu parfümünüzden biraz daha var mıydı acaba? Karıma almak istiyorum da. Kern hemen ayıldı. Tesadüfen bir tanem daha var. Son şişe hem de öteki şişeyi cebinden çıkardı. Fakat ne yazık ki deminki kadar nefis değil. Ne yapayım? Fırsatı kaçırdınız. 20 krona bırakırım bunu. Bir an durduktan sonra ilave etti. O da sizin hatırınız için. Lokantacı süratle bir hesap etti. Demin şampanya ve pastaların hesabını yaparken süvari yüzbaşısından 30 kron fazla almıştı. Şişeyi alırsa bu fazla kârdan daha 10 kronu kalacaktı. Buna rağmen 15 kron veririm diye pazarlığa girişti. Kâr şişeyi tekrar cebine sokacakmış gibi bir hareket yaptı. 20 krondan santim aşağı olmaz. Haydi öyle olsun. Lokantacı cebinden kırışmış bir kağıt para çıkardı. Yaman Barbaras'ın bu şişenin 50 kron ettiğini söylemeye karar vermişti. Böylece kadının haftalardan beri tutturduğu 48 kronluk bir şapkayı da savuşturmuş olurdu. İki defa karlı bir iş yapacaktı. Kern ve Ruth otele döndüler. Ve Ruth'un valizini alarak istasyona gittiler. Ruth sessizleşmişti. Kern, mahzunlaşma öyle dedi. Yakında ben de peşinden gelirim. En çok bir haftada burayı terk etmeliyim. Böyle olacağını biliyorum. O zaman ben de Viyana'ya gelirim. Benim de Viyana'ya gelmemi ister misin? Evet, gel. Fakat işine uygun gelirse ancak. Peki ne diye gel demiyorsun sadece? Genç kız suçunu bilir bir tavırla delikanlıya baktı. Başka bir diyeceğin yok mu? Bilmiyorum. Biraz fazlaca çekingen geldi de bana. Genç kız birdenbire mahzunlaşmıştı. Evet cevabını verdi. Biraz daha fazla çekinmek doğru. Kern, mahzun olma öyle dedi. Fakat önce ne kadar neşeliydin. Genç kız Kern'e perişan bir tavırla baktı. Benim sözlerimi aldırma. Bazı kafamın içi öyle karmakarışık oluyor ki, belki de şaraptan. Haydi sen de bunu böyle kabul et. Gel, daha birkaç dakika vaktimiz var. Barakaların bulunduğu yerdeki bir sıranın üstüne oturdular. Kern kolunu kızın omuzlarına koydu. Neşeli olmaya bak Ruth. Başka türlü işin içinden çıkamayız. Gerçi pek aptalca bir söz ama bize göre hiç de böyle değil. Bu bir lokmacık neşemiz bize öyle lüzumlu ki, bilhassa bizler için. Ruth gözlerini yerden ayırmıyordu. Neşeli olmayı ben de istiyorum Ludwig, fakat ben çok ağırım. Oysa hafiflemeyi ben de isterdim. Her şeyin iyi olmasını ben de arzu ediyorum. Ne yapayım? Fazla beceriksiz ve ağırım. Bu sözler genç kızın ağzından öfkeli öfkeli çıkmıştı. Kern birden Ruth'un yüzünün gözyaşları içinde kaldığını gördü. Ruth hiddetli ve perişan, fakat sessiz sessiz ağlamaktaydı Kern'e. Neden ağladığımı bilmiyorum dedi. Hele şu anda ağlamak için hem de hiçbir sebep yok. Fakat belki de işte bunun için. Öyle bakma bana. Bakma. Kern olmaz cevabını verdi. Ruth yüzünü öne eğdi ve ellerini delikanlının omuzlarına koydu. Kern genç kızı kendine doğru çekti ve Ruth onu kendinden uzaklaştırmak için itiyormuş gibi bir halde, gözleri sımsıkı kapalı ve taş gibi olmuş bir ağızla adeta vahşi bir öfke içinde öptü. Ruth biraz sakinleşmişti. Ah dedi, sanki ne biliyorsun, ve başı Kern'in omuzlarına düştü. Gözleri hep kapalıydı. Ne biliyorsun ki, ve ağzı yavaş yavaş gevşedi. Dudakları bir yemiş kadar yumuşaklaştı. Yollarına devam ettiler. İstasyonda Kern bir ara ortadan kayboldu ve bir demet gül ile tekrar meydana çıktı. Bu işi yaparken de monoklü adamı ve küçük kara domuz yavrusu lokantası sahibini hayırla anmayı unutmadı. Delikanlı güllerle döndüğü zaman Ruth pek şaşırdı. Kıpkırmızı oldu ve yüzünden bütün keder siliniverdi. Çiçekler ve güller dedi. Yolculuğa çıkışım tıpkı bir film yıldızınınkine benziyor. Kern de büyük bir gururla şu sözleri söyledi. Yolculuğa fevkalade muvaffakiyetler kazanmış bir iş adamının karısı gibi çıkıyorsun. Fakat Ludwig, iş adamları çiçek falan hediye etmezler ki. Yok yok, genç nesil bu işe tekrar başladı. Kern genç kızın valizini ve pasta paketini vagondaki file torbaya bıraktı. Delikanlı inerken genç kız da beraber geldi ve istasyonda Kern'in başını elleri arasına aldı. Ciddi bir tavırla yüzüne baktı. Burada bulunduğuna iyi ettin. Delikanlıyı öptü. Haydi artık git. Ben trene binerken sen buradan uzaklaş. Yine ağlamak istemiyorum. Yoksa hep beni böyle sanacaksın. Haydi git. Kern duruyordu. Ben vedalaşmaktan korkmam dedi. Şimdiye kadar pek çok kişiyle vedalaştım. Hem de bizimki veda falan değil ki. Tren hareket etti. Ruth elini sallıyordu. Kern, tren gözden kayboluncaya kadar yerinden hiç kımıldanmadı ve sonra geri döndü. Bütün şehir ölüyormuş gibi bir duygu vardı içinde. 12. ayrımın sonu, sayfa 116, devamı 13. ayrımda.